Ayrım 6.
Bu arada Ramana Juan ile yaptıkları yazışmalardan kendisinin genç bir Brahman rahibi olduğunu, hiçbir formal matematik eğitimi görmeden rastlantı eseri 15 yaşındayken eline geçen birkaç matematik kitabını okuduktan sonra bu konuya ilgi duyduğunu, teoremlerini de o kitaplardan esinlenerek bulduğunu öğrenirler. Bu arada Ramana Juan'ın bir teoremi kanıtlamanın ne demek olduğunu bilmediğini, dolayısıyla buna gerek duymadığını anlarlar. Kendisini Cambridge'e çağırmalarının da ana nedeni ona bu işin nasıl yapıldığını öğretmektir. Lafı uzatmayayım, Ramana Juan Cambridge'e gelip Hardy ile çalışmaya başlar ve birlikte birçok makale yayımlarlar. Ne yazık ki bu matematik dehası kısa bir süre sonra 33 yaşında veremden ölür. Bu hikaye için bakınız C.P. Snow, Variety of Man, London. Ayrıca Encyclopedia Britannica 1987, Vol 9, sayfa 919. Dünyanın en parlak birkaç matematikçisinden biri sayılan Ramana Juan'ı örnek göstermemin ana nedeni şu. Bir insan üstün zekası veya doğal yetenekleri sayesinde birçok önemli doğruluklar keşfedebilir. Ancak bu yeterli değildir. Ayrıca bu buluşlarını o konunun uzmanları önünde herkesçe geçerli sayılan yöntemlerle kanıtlayabilmesi de gerekir. Nitekim Ramana Juan teoremlerini kanıtlayamasaydı veya onları kanıtlayan başkaları çıkmasaydı belki bir şarlatan diye bilinecekti. Herkes biliyorum diye ortaya çıkabilir. Asıl önemli olan insanın başkalarına nasıl veya nereden bildiğini gösterebilmesidir. Bu nedenle bilim filozofları buluş bağlamı, context of discovery ile belgeleme bağlamı, context of justification veya context of confirmation'ı ayırt etmeye özen gösterirler. Yeni bir buluşun pek değişik esin kaynakları olabilir. Matematik ve teorik fizik gibi daha çok akla veya zekaya dayanan bilim kollarında sağlam ve kapsamlı bir ön bilgi yanında sezgi denen yeteneğin başrolü oynadığı hemen herkesçe kabul ediliyor. Ramana Juan bunun en tipik örneği. Teorik fizikte ise düşünme deneylerinin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Bunun da en tipik örneği Einstein, olgusal bilimler alanında dikkatli ve sistemli gözlemlerin bir teorinin doğuşunda önemli ipuçları verdiği biliniyor. Darwin'in ve daha pek çok yaratıcı bilim adamının bu yöntemden yararlandığını söyleyebiliriz. Bir de deneme ve yanılma yöntemi var. Bazen bu da yeni bir teorinin doğmasına imkan verebiliyor. Tümüyle rastlantı sonucu bir keşifte bulunmak da mümkün. Rastlantı ürünü buluşlar için bakınız Derek Gizerten, Science and Philosophy, 1989, Penguin Books, sayfa 110-112. Örneğin, Ørsted'in elektromanyetizmi buluşu gibi. Fleming'in antibiyotikleri buluşu da böyle olmuştur. Elbet rastlantıları değerlendirmesini de bilmek gerek. Bazen insan rüyasında bile keşifte bulunabiliyor. Nitekim, Kekule'nin benzen molekülünün yapısını ocağın önünde içi geçer gibi olduğu bir sırada alevlerin oynayışını seyrederken keşfettiği söylenir. Hatta bazen basit bir tahminde bulunarak da körün taşı gibi yeni bir doğruyu meydana çıkarmak ve böylece insan bilgisine katkıda bulunmak mümkün. Ama dediğim gibi sadece buluş bağlamında. İsterseniz buna işkembeden atma yöntemi de diyebilirsiniz. Bunun tarihte bilinen en ilginç örneklerinden birine Jonathan Swift'in Gulliver's Travels adındaki bilimsel düş romanında rastlıyoruz. Swift'in anlattığına göre Laputa ülkesinin astronomları Mars'ın iki uydusu olduğunu keşfetmişler. O zamana kadar kimsenin böyle bir şeyden haberi olmadığı için bu da romandaki öteki olaylar gibi fantezi ürünü sayılmış doğal olarak. Gel zaman git zaman 1887'de Amerikalı astronom Asaph Hall teleskopla bu iki uydunun varlığını saptamaz mı? Swift'i ciddiye alsalardı belki Mars'ın ayları daha önce keşfedilebilirdi ama şimdi konumuz bu değil. Böylece Swift'in tahmini doğru çıkmış. Güzel de buna bakıp Swift Mars'ın iki ayı olduğunu biliyordu diyebilir miyiz? Elbet diyemeyiz, zira Swift'e bilgi atfedebilmemiz için belki de işkembeden attığı tahmininin doğru çıkması yeterli değil. Bu tahminini herkesin kabul edebileceği yöntemlerle belgelemiş olması gerekirdi. Mars'ın uydularını keşfetmiş olma şerefini Swift'e değil, Hall'a vermemizin nedeni de bu. Hall, Swift'in tahmininden ötürü değil, bile bile Mars'ın çok yakınında uydular aradığı için bu keşfi yapabilmiş, zira yaptığı hesaplar Mars'ın çekim gücünün ancak çok yakınındaki bir uyduyu etkileyebileceğini göstermiş. Bakınız, T.H.P. Snow, The Dynamic University, 1985, sayfa 186. İşin gene de insanı çok şaşırtan bir yanı var. Zira Swift bu uyduların periyotlarını da bugün bilinen gerçek periyotlarına çok yakın biçimde tahmin etmiş. Dahası var. Bugün uydulardan biri olan Phobos'un Mars'ın kendi ekseni çevresinde döndüğü doğrultuda bu gezegen yöresinde dolandığını biliyoruz. Ancak Phobos bu dolaşımını Mars'ın eksenel dönümünün 1/3 süresinde gerçekleştirdiği için batıda doğup doğuda batıyor gibi görünüyor. Evrende bu nitelikleri sergilediği bilinen tek gök cismi de Mars'ın bu uydusu. Belki de inanmayacaksınız ama Swift bu ayrıntıyı bile tahmin etmeyi başarmış. Snow'a göre Swift basit bir tahminde bulunmuş olamaz. Ona göre Mars'ın iki uydusu olacağı düşüncesini Kepler ortaya atmış olsa gerek. A.E. sayfa 186. Bütün bu örneklerle vurgulamak istediğim nokta şu. Bilginin oluşumunda buluş bağlamının önemi yadsınamaz. Ancak belgeleme çok daha önemli. Zira buluşun geçerli olup olmadığını bu sayede saptayabiliyoruz. Buluş bağlamı ne olursa olsun ortaya atılan yeni bir iddianın, fikir, görüş veya teorinin her normal insanı ama en çok da uzman kişileri ikna edecek şekilde belgelenmesi bilginin baş şartı oluyor. Eğer iddia sahibi bunu beceremiyorsa o kişi hakkında bilgiçlik taslıyor demeye hakkımız vardır. Şarlatanlık da bilgiçlik taslamanın en aşırı ve inatçı biçimi değil mi zaten? Gerçi daha önce de belirtmeye çalıştım ama bir daha vurgulamakta yarar var. Bir iddianın bilgi niteliği kazanabilmesi için onun konunun uzmanları tarafından yeterince belgelenmiş sayılması gerekir. Herkes hakim, hatta hakem olamayacağı gibi bilgi konusunda da her önüne gelen söz sahibi değildir. Yoksa bilgiçlik taslayanları gerçekten de bilgi sahibi olanlardan ayırt edemezdik. Nitekim şarlatanlar bilim adamlarından yüz bulamayınca uzman olmayan bilgisiz insanlara yönelip onları binbir dereden su getirerek dediklerine inandırmaya çalışırlar. Bunda da çoğu zaman başarılı olurlar. Reklamın, retoriğin, propagandanın en güçlü ve etkileyici ikna araçları olduğunu biliyoruz. Nitekim şarlatanlar en çok bu araçları kullandıkları için en saçma fikirlere bile kolayca müşteri bulabilmektedirler. Bu konuya son bölümde tekrar döneceğim. Ancak ileride şarlatanları gerçek bilim adamlarından daha iyi ayırt edebilmemiz için bu sonunculardan bir iki tipik örnek vermeyi faydalı görüyorum. Bu kitapta en çok tıp şarlatanları üzerinde durduğumu göz önünde tutarak bu örnekleri de bu bilim dalından seçmeyi uygun gördüm. Bunlardan biri Pasteur, öteki genç çağdaşı Robert Koch. İleride göreceğimiz gibi gerek buluş gerekse belgeleme bağlamında Koch, Pasteur'den daha titiz ve dikkatli. Örnek bilim adamları. Louis Pasteur. Bu büyük bilim adamının belli başlı başarıları arasında şunları sayabiliriz. Fermantasyon olayına, üzüm suyunun şaraba dönüşmesi, hamurun kabarması, sütün yoğurda, arpanın biraya dönüşmesi gibi, bozulma olayına, meyvelerin çürümesi, yiyecek maddelerinin bozulup kokuşması, şarabın sirkeleşmesi gibi, birçok hastalıklara hep mikroorganizmaların yol açtığını, en genel adıyla mikrop yani mikroskobik canlı denilen bu küçücük canlıların kendi kendilerine üremediklerini, spontaneous generation. Tıpkı gözle görülebilir öteki canlılar gibi ana babalarından türediklerini ikinci defa kanıtlamış olmak. Bunlardan başka süt gibi yiyecek maddelerinin bozulmasını önleyen pastörizasyon yöntemlerini, hayvanları ve insanları şarbon ve kuduz gibi bazı hastalıkların öldürücü etkilerine karşı korumak üzere bu hastalıkların aşılarını bulmuş olmak. Görüldüğü gibi Pasteur yalnız teorik buluşları bakımından değil, pratik buluşları açısından da insanlığa sayısız hizmetlerde bulunmuş büyük bir bilgin. Gerçi Pasteur bütün teorik araştırmalarına pratik kaygılarla insanların bazı dertlerine çare bulabilmek amacıyla girişmiş. Ancak burada bizim için önemli olan onun bu çareleri ararken tam bir bilim adamı gibi davranmış olması. Yani şarlatanların yaptığı gibi işkembeden atma yöntemiyle çare arayacak yerde önce şikayet konusu olayın nedenlerini araştırarak işe koyulması. Bunun için de büyük bir titizlikle uzun ve yorucu gözlem ve deneyler yapması, bu gözlem ve deneyler sonunda olayın her türlü akla yakın şüpheyi ortadan kaldıracak kadar sağlam bir açıklamasını yaptığı kanısına vardıktan sonra çare aramaya koyulmuş olması. Bu nokta çok önemli, zira Pasteur çok iyi biliyordu ki bilimsel açıklaması yapılmamış olan bir derde çare bulmak pek mümkün değildir. Gerçi tarih boyunca insanlar birçok dertlerine çare bulduklarını sanmışlardır. Ancak bunlardan bazıları dertlerini kısmen hafifletmiş, hatta bazen gidermiş olsalar bile bu çarelerin güvenilir olmadıkları şüphe götürmez. Nitekim tıp deneme ve yanılma yöntemleriyle yetinmek zorunda kaldığı sürece hep yerinde saymış, ancak bilimsel araştırma yöntemlerini uygulamaya başladıktan sonra hızla ilerlemeye başlamıştır. Bu bakımdan tıp bilimi Pasteur gibi adamlara çok şey borçludur. İnsan Pasteur gibi bir dehanın bir şey bulduğunu iddia etmeden önce ne uzun ve zahmetli araştırmalar yapmak zorunda kaldığını, buna rağmen gene de çeşitli eleştirilere uğradığını, ancak bütün bu eleştirileri savuşturduktan sonra iddialarını kabul ettirebildiğini bilirse, şarlatanların oyununa gelmekten kendini kurtarabilir. Şimdi isterseniz asıl konumuza gelelim. A. Pasteur, fermantasyonun nedenini nasıl buldu? Pasteur ve Koch için başvurduğum ana kaynak, Paul de Kruijff. Microbe Hunters, Pocket Books, New York, 1945. Türkçe'ye Mikrop Avcıları diye çevrilmiş olduğunu duyduğum bu kitabı okumalarını bütün okuyucularıma salık veririm. Modern tıp tarihini en heyecanlı bir dedektif romanı kadar ilginç yapan bir eser bu. Hikaye kısaca şöyle. Günün birinde Bigo adındaki bir alkol üreticisi Pasteur'ün laboratuvarına gelip fermantasyonlarıyla başının dertte olduğundan yakınarak yardımını rica eder. Henüz Pasteur'ün şekerin nasıl alkole dönüştüğünü, yani fermantasyon konusunda hiçbir bilgisi ve fikri yoktur. Zaten Bigo'nun istediği sadece niçin bazı fıçılarda fermantasyonun yolunda gitmediğini araştırması ve buna bir çare bulmasıdır. Normal fermantasyon sürecini engelleyen nedir? Pasteur'ün ilk çözmesi gereken sorun budur. Ancak araştırmaları sonunda Pasteur her iki sorunun da cevabını bulacaktır. İyi de nasıl? İlkin, Bigo'nun bozuk fıçılarındaki gri yapışkan sıvıdan örnekler alıp şişelere doldurur, sağlıklı fıçılardan aldığı örnekleri de başka şişelere kor ve laboratuvarının yolunu tutar. Önce sağlıklı örnekten bir damla alıp mikroskop altında inceleyince sarımtırak renkte küçücük kürecikler çarpar gözüne. Üstelik bunların içinde bir sürü garip zerrecikler dans etmektedir. Bunlar da ne ola ki diye düşünürken birden hatırlar. Cagniard de la Tour bira mayasının yeast. Canlı mikroorganizmalar olduğunu söylememiş miydi? İşte şeker kamışındaki glikozu alkole dönüştüren de bunlar olmalı. Elbet bu sadece bir tahminden, bilemediğiniz bir hipotezden ibaretti. Dolayısıyla doğru da olabilirdi, yanlış da. Hem Bay Bigo ondan neyi rica etmişti? Bu defa Pasteur bozuk fıçıdan aldığı numune şişesini açıp koklar, bir büyüteçle içindeki sıvıyı inceler, sonra tadına bakar, en sonunda da şişeye litmus kağıdından kestiği şeritler daldırır ve kağıdın renginin kırmızıya dönüştüğünü görür. Bunun üzerine ondan da bir damla alıp mikroskobuna yerleştirir. Dikkatlice bakınca bu numunede bira mayasından eser olmadığını görür. Bir daha şişeyi eline alıp yakından inceler. Bir de ne görsün? Bazı gri zerrecikler şişenin cidarına yapışmışlar. Bazıları da sıvının yüzeyinde yüzüyor. Sağlıklı numunede bunlar olmadığına göre... Dur bakalım, acele etme. Pasteur bu defa bu gri zerrecikleri mikroskop altında incelemeye koyulur. Bunlar birçok bakımdan sağlıklı numunede gördüğü zerreciklerden farklıdır. Boyları da çok daha küçüktür. Uykusuz geçen bir geceden sonra gene alkol fabrikasına koşar, öteki hasta fıçılardan başka numuneler alıp laboratuvarına döner ve hepsini birer birer mikroskop altında inceler. Sonuç aynıdır. Hepsinde çubuk biçimindeki zerrecikler dans etmektedir. Hem de milyonlarcası. Ve bunların kaynaştığı her numunede alkol yerine ekşimiş süt asidinden başka bir şey yoktur. O zaman kafasında bir şimşek çakar. Bu minik çubuklar canlı olmalı. Üstelik asidin oluşmasının nedeni de onlar olabilir. Belki de bira mayasını yok edip veya etkisiz hale getirip alkol yerine ekşimiş süt asidinin oluşmasını sağlıyorlar. Neden olmasın? Dikkatinizi çekerim. Belki içinden bir ses Pasteur'e buldun, daha fazla inceleyip sık dokumana gerek yok diyor. Ama hiçbir doğrunun öyle çabucak bulunamadığını bilen bir bilim adamı olarak Pasteur bu sese kulağını tıkıyor. Buraya kadar elde edebildiği basit bir tahmin bir hipotezden ibarettir. Onun doğruluğundan kendisi %100 emin bile olsa, buluşunu şüpheyle karşılayacak olanların da her türlü soru ve itirazlarına cevap verebilecek durumda olması, teknik deyimiyle hipotezini belgeleyebilmesi gerekir. Bilim tarihinde birçok benzeri olan bu tutumun bir başka ilginç örneği de Fermi'nin uranyum ötesi elementleri bulması ile ilgili. Nitekim Fermi, U-92'yi yavaş nötronlarla bombardıman edince bazı garip radyoaktif cisimlerin ortaya çıktığını saptar. Ancak kimyasal analiz yöntemlerini bilmediği için bunların ne olduğunu bilemez. Çalışma arkadaşları bunların 93 atom sayılı uran ötesi bir element olabileceğini söylerlerse de Fermi bundan emin olmadığı için bu tür bir iddiada bulunmaz. Bakınız Britannica 1987, cilt 4, sayfa 740-BC. İşte bundan sonra Pasteur bunu nasıl başarabileceğini araştırmaya koyulur. İleride şarlatanların böyle bir kaygıları olmadığını göreceğiz. Bunun için ilkin bu minik çubukların canlı olduklarını kanıtlaması gerekir. İyi de nasıl? Önce bu yaratıkları içinde yüzdükleri bu karmaşık bulamaçtan çıkarıp beslenebilecekleri daha saydam bir ortama aktarmak gerekecek. Eğer böyle bir ortamda çoğaldıklarını gözleyebilirse ne âlâ. İlkin şekerli suyu dener, olmaz. Daha başka formüller dener, onlar da yürümez. Sonunda bir miktar kurutulmuş bira mayası alıp saf suda kaynatır. Su tümüyle saydam hale gelince içine belli bir miktar şekerle elde edilen sıvının asitleşmesini önlemek için bir parça kalsiyum karbonat ekler. Ondan sonra da ince bir iğne ucuyla hasta numunedeki gri zerreciklerden birini alıp hazırladığı kültüre dikkatle yerleştirir. Sonra deney şişesini bir kuluçka fırınına koyup beklemeye başlar. Sözü uzatmayayım. Oldukça sinir yıpratıcı bir bekleyişten sonra Pasteur, deney şişesinde yeni birçok gri noktacıklar oluştuğunu ve bunların her birinde kabarcıklar çıktığını görür. Hedefine bir adım daha yaklaşmıştır ama bakalım bunlar canlı mı? Şişeden bir damla alıp mikroskopta inceler. Gördüğü manzara gerçekten heyecan vericidir. Zira lamın bütün yüzeyi kaynaşan ve kıpırdayan milyonlarca minik çubukla kaplanmıştır. Çoğalıyorlar, canlı bunlar diye mırıldanır kendi kendine ve sevincinden ne uyumak gelir aklına ne yemek yemek. Bazılarınız burada pastör ermiş muradına biz çıkalım kerevetine deyip hikayeyi kesmemi bekliyor olmalısınız ama hayır. Hikaye burada bitmiyor. Zira pastörün kendisi hipotezini doğrulamış olduğundan emindir. Ama başkalarının bunu kabul edeceğinden emin değildir. Onların buluşunu şüpheyle karşılayacaklarından, hatta onu yanlışlamak için ellerinden geleni artlarına bırakmayacaklarından emindir. Bu nedenle ne olur ne olmaz diye deneyini sonraki günlerde defalarca tekrarlar. Sonuç hep aynıdır. Pastör artık dayanamaz. Keşfini ilkin Bay Bigo'ya açar ve kendisine fıçılarını bu minicik çubuklardan, bunlara bugün bakteri diyoruz, uzak tutmasını salık verir. Sonra mutlu haberi öğrencilerine iletir, ardından Profesör Duma'ya, dostlarına bildirir, en sonunda da Bilimler Akademisi'ne aynı konuyla ilgili ağırbaşlı bir makale gönderir. Artık fermantasyona gözle görülemeyecek kadar küçük, canlıların yol açtığından kesinlikle emindir. Şekeri alkole dönüştüren de, arpadan bira çıkaran da, üzüm suyunu şaraba çeviren de hep bu sağlıklı fıçılardan aldığı numunelerde gördüğü bir amayasıdır. Ama gene de Pasteur'ün iddiasını belgelemiş olduğu söylenebilir mi? Bu sorunun cevabı, öteki bilim adamlarının göstereceği tepkiye bağlıdır. Eğer Pasteur'ün deneyleri karşısında Pasteur haklı derlerse ne âlâ? Ya demezlerse? Heyhat, çağın en büyük kimyacısı diye bilinen Liebig'in tepkisi olumsuzdur. Bu, Pasteur'ü bayağı sinirlendirir. Demek Liebig, bir amayasının şekerin alkole dönüşmesinde hiçbir rolü olmadığını söylüyor ha? Demek burada albümine ihtiyaç olduğunu, albuminsiz olmayacağını, albümin çözülünce şekeri de birlikte alkole dönüştürdüğünü iddia ediyor, öyle mi? Ben ona gösteririm diye söylenir. İyi de bunu nasıl başaracak? Aklına şu çare gelir. İçinde hiç albümin bulunmayan bir kültürde bir amayalarını çoğaltacaktır. Eğer bu mikroorganizmalar böyle bir kültür içinde de şekeri alkole dönüştürürlerse Liebig'in işi bitik demektir. Ama böyle albüminsiz bir kültür bulmak hiç de kolay değildir. Neyse uzun arayışlardan sonra Pasteur şans eseri aradığını bulur. Daha önceki deneylerini bir defa da bu albüminsiz ortamda tekrarlar. Sonuç aynıdır. Ancak sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş, Pasteur de haftalar boyu deneyini defalarca tekrarlar. Bunun için de bir amayalarını bir şişeden bir başkasına aktarıp çoğalmaya ve şekeri alkole dönüştürmeye devam edip etmediklerini araştırır. Sonuç gene aynıdır ama bıkmadan usanmadan bu buluşunu kontrol etme işini sürdürür. Belki bu kadarı da fazla diyeceksiniz ama bilimde işi şansa bırakmamak temel kuraldır. Bu nedenle Pasteur deneylerini aralıksız devam eder. Bu onda neredeyse bir tutku haline almıştır. Yemeği, içmeyi, uyumayı bile unuttuğu olur. Mikroorganizmaların şekeri alkole dönüştürme işini ne kadar sürdürebildiklerini anlamak için tam 3 ay deney üstüne deney yapar. Sonunda artık hiçbir şüphesi kalmamıştır. Liebig'e meydan okuma sırası artık ona gelmiştir. Bütün Fransa onun bu son zaferini kutlamakta, onu her şekilde onurlandırmaktadır. Artık Pasteur herkesi ikna etmiş olmalı diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Nitekim gene oradan buradan çatlak sesler duyulmaya başlar. Pasteur yeni buluşlarıyla eski teori ve inançların pabucunu dama attığı için düşmanlar kazanmıştır da ondan mı? Bu bilindiği gibi şarlatanların baş argümanı. Hayır, onları asıl kızdıran Pasteur'ün o karşısındakileri küçümseyen kendinden emin tavrıdır. Ne kadar büyük olursa olsun bilim adamının alçak gönüllülüğü elden bırakmaması gerekir. Zira bütün başarılı deneylerine rağmen bir yerde açık vermesi mümkündür. Nitekim Pasteur'un deneylerinde gerçekten de bazı boşluklar vardır. O da bunun farkındadır. Hatta bu yüzden uykusuz geceler geçirdiği bile olmuştur. Bir kısım bilim adamı da bu nedenle onun teorisinin yeterince belgelenmemiş olduğu kanısındadır. Lafı uzatmamak için yeniden ayrıntılara girmeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim ki Pasteur bu eleştiriler sayesinde yeni bir maya türünün, şekerden acımış tereyağı asidini üreten mayanın varlığını keşfetmiştir. Üstelik bu yeni mayanın havasız yaşadığını, havayla temas edince öldüğünü de bulmuştur. Ancak anaerobik bakterilerin varlığı çok önceleri ilkin Leeuwenhoek, sonra da Spallanzani tarafından keşfedilmiş bulunuyordu. Mikropların etin kokuşmasına yol açtığını da ondan önce Schwann bulmuştu ama Pasteur'un bunlardan haberi olmadığı anlaşılıyor. Pasteur'un fermantasyonu açıklamasının hikayesi burada bitiyor. Ancak Pasteur'un açıklamasında hala önemli bir boşluk kalmıştır.